Erkam televizyonumuzun pek kıymetli izleyicileri, Erkam radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri. İftar Sevinci programımıza hoş geldiniz. Bugün pek kıymetli bir konuğumuz var. Hepinizin yakından tanıdığı Ömer Tuğrul İnancer beyefendi hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim.
Sefalar getirdiniz.
Safaya geldik, eyvallah.
Hocam çok sevinçliyiz, mübarek bir aydayız. Yani bu ay gelip de sevinmemek mümkün mü?
Zaten tabii ve fıtri bir din olan din-i mübin İslam'da bu fıtriliği Efendimiz Aleyhisselam da pek güzel şekilde her hususta olduğu gibi ifade buyuruyorlar. Malum ihsanınız hadisi şerifte Ramazan geldi geliyor diye sevinen ya nara müstehak olsa bile mağfur olur buyuruyor. Yani bırakın Ramazan-ı Şerif'in gereklerini yerine getirmeyi, sadece geliyor diye sevinmek bile bir mağfiret sebebi. Dolayısıyla tabii bunlar aslında bayram. Ama nefis peşinde koşanlar yiyip içmekle kendilerini sınırlı olarak gördüklerinden onlara bayram gibi gelmiyor. Halbuki yari memnun etmek, onun istediğini yerine getirmek, onun sözünü dinlemek, keyfi yemek içmekten çok daha fazladır. Çünkü yemek içmenin belli bir süresi var. Sonunda yine o ihtiyaç hasıl olur. Ama yâri memnun etmenin keyfi bitmez ki. Ha, o keyfi taziliyeyim, o olur. Ama o keyif bitmez. Çünkü faniye ait olan keyifler de fanidir. Bakiye ait olan keyifler de bakidir.
Eyvallah efendim. Şöyle diyor efendim Hazreti Mevlana. Oruç ayı geldi, hepinize kutlu olsun. Ey oruca dost olan kişi, yolun uğurlu olsun. Ben ayı görmek için dama çıkmıştım. Çünkü candan gönülden orucu özlemiştim. Aya bakayım derken başımdan külahım düştü. Mübarek oruç padişahı benim aklımı başımdan aldı. Ey Müslümanlar, ona gönül verdiğimden beri ben zaten mest olmuşum. Aklım başımda değil. Ah, orucun ne de hoş bahtı varmış, ne de güzel devleti varmış, hali varmış diyerek bize çok güzel müjdeler veriyor.
Evet, evet.
Şimdi muhterem hocam, siz sevgiden çok bahsediyorsunuz. Yani ibadetleri de zevkle, şevkle yaparsak kıymeti var. Yoksa zoraki dediğiniz gibi.
O yasak savmak kabilinden oluyor hocam.
Eyvallah.
Yasak savmak kabilinden olan da malum Buhari'nin de ilk hadisi ya, innemel amalü bin niyat. Yasak savma kabilinden ibadet yaparsak niyetimiz yasak savma olduğu için yasağı savmış oluruz. Ecir beklemek ahmaklıktır. Çünkü her şeyin süsü, zarafeti estetikle. Estetiğin de itici gücü sevgidir. Aslında her şeyin itici gücü sevgidir. Çünkü sevgi hilkatin sebebidir. O ulema ile cühelanın ben çünkü her bir şeyler bildiğini taslayana alim diyemiyorum. Hadis var mıdır yok mudur? Levlake, levlak, lema halaktü leflak. Yani kitapta olmayabilir. Mesela İstanbul'un fethi hadisi Cami-i Sagir'de var. Ötekinde yok. İkisi de aynı zatın, İsmail Buhari'nin kitabı. Yani öteki kitabı görüp de bu hadis yoktur diye inkar etmek ne kadar saçmaysa, hiçbir yerde görememiş olmamız da bu hadisin inkarını gerektirmez. Çünkü hakikati söylüyor. Efendimiz Hazretleri ile ilgili senelerce evvel bir şey sormuşlardı bendenize. Kur'an-ı Kerim'de Habibullah kelimesi geçmiyor diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Habibullah demek caiz değildir. Allah Allah. Yani neresini düzeltelim? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın sevdiği haller yazılıyor mu? Sevmediği haller de var. Çok mesela meşhur ayet sonu. Vallahi yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri sever. kibirli olanları sevmez. Misalleri çoğaltmayalım. Allah-u Zülcelal'in kitab-ı keriminde severim dediği her hal Habibi Zişan'da var mı?
Hem de en fazla şekilde.
Sevmem dediği bir halin zerresi var mı?
Yok.
Yok. Ona Habibullah demeyeceğiz de kime diyeceğiz?
Ya.
Yani bu kelime Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemiş olsa bile bu vaziyet zikredilmemiş mi?
Aynen.
Niye Habibullah demeyeyim? Ne kadar sevdiği huy varsa Efendimiz'de var. Ne kadar sevmediği bir şey varsa Efendimiz'de zerresi yok. Ondan ırak. Habibullah tabii. Diğer kişiler Efendimiz'e yakın oldukları miktarda Allah'a yakın olurlar. Resulullah'ı bertaraf edip, yani bugün şöyle bir vaziyet görüyorum, çok da üzülüyorum ama Allah düzeltir inşallah. Yani Efendimiz Hazretlerine ismiyle hitap etmek müşrik adetidir. Ama bu tabir olduğu için söyleyeceğim, affeder beni inşallah. Muhammedsiz Müslüman, Ali'siz Alevi, Mevlana'sız Mevlevi. Olmaz. Ama o kadar çok var ki. Kendilerini öyle zannedenler tabii. Yani Resulü Kibriya'yı nazar-ı itibarı almadan, ben Kur'an-ı Kerim'i okurum anlarım. Kılacağın namazın rekatını bile anlayamazsın Kur'an-ı Kerim'den. Secdenin iki celse olduğunu anlayamazsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim namaz hocası değil. Ayrıca ben Efendimiz'den önceki topluma işte cahiliye devri diyoruz. Bu cahil kelimesini biz okumamışlar, tahsil görmemişler, mağara adamları falan gibi algılıyoruz. Halbuki en büyük cehaletin Allah'ı bilmemek olduğunu, Allah'ı bilmedikleri için cahil olduklarını. Ama bir site devlet olarak Mekke'de çok ciddi gelenek, görenek, örf, adet, kültür ve yüksek bir ticaret sahibi. Cahil adamın yapacağı iş mi ticaret? Demek ki cehalet, vakti cahiliye meselesi Efendimizin tebliğ buyurduğu hem lisanen hem halen Cenab-ı Hakk'ın varlığından bir haber olmalarından dolayı cahiller. Allah'ı bilmiyorlar. Öyleyse cahil bir toplum değil. Sosyal hayat olarak. Ve bu cahil olmayan topluma geliyor ayetler. Sonra dünyaya yayılıyor. Zaten alem şumul ayetler tamam ama ilk muhatapları bunlar. El haccu eşhurun ma'lumat diyor. Hac bilinen aylardadır. Zilhicce diye söylemiyor. Çünkü zaten biliyorsun. Zilhicce yazmıyor diye Kur'an-ı Kerim'de. Hiç kimse cemaziyel evvelde hacca gitmiyor. Çünkü bir adam vardı vaktiyle. Şimdi öbür tarafta. Çok kalabalık oluyor. O zamanlar böyle seyahat imkanları yoktu. Şimdi çok kolay seyahat ediliyor. 9 Zilhicce, Arafat çok kalabalık oluyor. İşte itiş kakış oluyor. Başka günde çıksan Arafat'a olur. Efendimiz kendi haclarını yapmadan önce Ebu Bekir Efendimiz'i hac emiri olarak Mekke'ye gönderdiğinde tarif buyurdu. 9 Zilhicce'de Arafat'ta olacaksın. Ertesi sene kendisi hac ederken 9 Zilhicce'de oldu. Başka bir tarih nasıl düşünülebilir hocam? Zilhicce yazmıyormuş Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an-ı Kerim'i bana gelen bir kitap değil. Ben okuyup anlayamam. Arap lisanı, gramerinin ordinarius profesörü olsam anlayamam. Çünkü bana gelmedi. Resulullah bir şey söyledi. Bu dedi ki ayet. Peki bir şey daha buyurdu. Bu ayet değil dedi.
Hadis dedi.
Bu benim sözüm. Bunu kaydedenler oldu. Hafızaları çok kuvvetli olduğu için muhafaza ettiler. Birkaç nesil sonra işte İmam Buhari Hazretleri yazmaya, kitaba çevirmeye başladı. Hafızalardan kalanları. Ama Kitab-ı Kerim yine zaten muhtelif yazılabilecek evraka. Kağıt, papirüs, tablet, kil, şu bu. Zaten yazılı. Ha, Ebu Bekir Efendimiz zamanında derlendi, toplandı. Bir kitap haline getirildi. Hazreti Hafsa'ya verildi. Hazreti Ömer zamanındaki fetihlerde çok toprak fazlalaşıp ahali fazlalaşınca Hafsa validemizdeki nüsa yazıldı. Onun için mesela şeye Hazreti Osman Efendimiz'e Camiül Kur'an derler. Bence yanlış bir tabir. Naşiri Musaf. Çünkü Naşiri Kur'an Resulullah. Neşreden o. Musaf haline getirip yayan Hazreti Osman. Ve onun zamanında toplanmadı. Ebu Bekir Efendimiz zamanında toplandı. Ve mesela niye? Bunlarda öyle ince hikmetler var ki. Biz hocam hadis sünnetleri de Resulullah Efendimiz'in yaptıklarını yapmak, buyurduğunu yapmak gibi çok mukallit olarak anlıyoruz. Fakirin telakkime göre sünnet bu değil. Efendimiz bir şeyi neden, nasıl, hangi dönemde ve hangi hikmet tahtında söyledi. O hikmeti araştırmadan motomot taklit etmek bir ecir kazandırır. Onu inkar edemeyiz. Onu, çünkü öyle bir numune ki taklidi bile kıymetli. Ama esas sünnet o hikmeti araştırıp o hikmete uygun davranmaktır. Esas sünneti yerine getirmek o. Tamam şeyde hadis ilmi tahsilinde yani sebebi nüzul gibi tefsirdeki sebebi nüzul gibi sebebi vurut inceleniyor. Ama dönemin incelenmesi pek iyi zamanında olmuyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in dedikleri dönem içinde dönemin ihtiyacına göre mesela sarık bizim alameti farikamızdır. Ahir ömründe söylenmiş bir söz. Kendisi çok sarık sarmamış ki. Hep örtü örtmüş. Çok az sarık. Miğferine sarıyor sarığı bazen. Ama Huneyn gazvesinde müşriklerde sarıklı pek adam yok. Veya ters sarıyorlar. Bizimkiler başka türlü sarıyor. Orada söylenmiş bir sözü sanki birinci Ramazan-ı Şerif'teki Kadir Gece o zaman söylemiş gibi algılıyoruz. Halbuki Efendimiz'in hayatını bilsek zaten bilirsek severiz. Ben Resulullah'ı sevdiğimizi toplum olarak hiç kabul edemiyorum. Çünkü bir kişi, insan dımdızlak bir varlık değildir. Etrafınla beraberdir. Yani ashab-ı kiram, alim-i Muhammed beraber. Bunu böyle mütalaa edeceğiz. Ve bir kişinin en yakını nikahlısıdır. Ben bugün Türkiye'de değil, İslam aleminde bilmem kaç milyar Efendimizin en yakını olan ve Ahzab suresinde de Allah-u Zülcelal tarafından müminlerin anneleri olarak tayin edilen Ezvac-ı Mutahhara'nın adını sayabilecek kaç kişi var acaba? Bırakın onların hayatını öğrenip kendi hayatımıza numune ittihaz etmeyi. Onu bıraktım. Sadece ismini sayan. Ben bunu senelerdir konferanslarımda falan soruyorum hocam. Bir kişi de elini kaldırıp Hatice validemizden Mariye validemize kadar Ezvac-ı Mutahhara efendilerimizin isimlerini sayamıyorlar. Sayan son zamanda birkaç kişi oldu. Ne zaman öğrendin diye sorduğumda siz vaktiyle demiştiniz ondan sonra öğrendim diyor. Elhamdülillah. Ona da hamd ederim ama bu mudur Resulullah sevgisi? Bir kere Ahzab suresi bize farz kılıyor onları öğrenmeyi. İnsan anasını öğrenmez mi ya? Bir de beni doğuran fizyolojik ana mı daha büyük? Ki onun hakkını ödeyemeyeceğimizi Efendimiz müteaddiden ve şiddetli olarak belirtiyor. Peki Allah'ın tayin ettiği anne bana? Evleniyorum, hanımın annesi, kayınvalidem, o da annem. Veya bebekken süt emmişim, o da annem. Babam başka bir hanımla evlenmiş, o da annem. Nikah da düşmez, bunların hepsi tamam. Ama en büyükleri bunların Allah'ın bana tayin ettiği annem. annelerim. Adını bile bilmiyorum. Sonra Müslüman geçiniyorum.
Efendim o zaman Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'le beraber siyer okuması da yapalım mı?
Bence Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir. İnkar eden kafir olur. Ama Kur'an-ı Kerim'i tabii orada Efendimizin büyük merhametinden de bize inşallah bir pay düşer. Yabancı kavimlerin ve Arapça bilmeyenlerin Kur'an okumaları sizin okumanızdan makbuldür deyince ya Resulallah hem anlamıyorlar, anlamadıkları halde Allah kelamı diye okuyorlar ve okurken zorluk çekiyorlar. Sen kelimeyi gördüğün veya aklına geldiği zaman arkasını getirebiliyorsun. O getiremiyor. Zorla okuyor. Okuma anlamaktan madem okuma gayreti ter döktürüyor. Ecir daha çok. Bu ecir tamam. Ama Musaf-ı Şerif matbaada basılsın veya Hattat Hafız Osman yazsın. Hattat efendim ilk bizim Sultan Beyazıt zamanındaki Amasyalı Hamdi Efendi yazsın. Kim yazarsa yazsın. Musaf. Kur'an değil o. Kur'an başka şey, Musaf başka şey. Onu ciltlen, öpüyoruz, başımıza koyuyoruz, rafa kaldırıyoruz. O Kur'an'ın kitap haline getirilmişi. Peki Kur'an'ın insan halindeki tecessümü olan Resulullah ne?
Doğru söylüyorsun efendim.
Hatta 11-12 yaşında hafız kız, hafız delikanlı çocuk, erkek. Ben onun elini öpsem ayıp mı? Musaf-ı Şerif'i yani matbaanın bastığı, mücelledin ciltlediği Musaf-ı Şerif'i öpüp başıma koyuyorum. Kul yapısı. O zaten Allah yapısı. Bir de nüshayı Kur'an. Ben onun ne önünden yürürüm, ne o oturmadan otururum, ne de elini ayağını öpmekten çekinirim. Niye bunu anlamıyoruz hocam? Oku, rafa kaldır. Ya rafa kaldır diye indirmedi Allah onu sana.
Yaşa diye indirdi.
Bunu yaşayan kim? Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle. İşte malum tabiinden geliyorlar. Anneciğim bize Resulullah anlatır mısın? Bu tabii aynı zamanda lisana gelmeyeceğinin, ne kadar anlatsa Hazreti Ayşe'nin içine sinmeyeceğinin bir ifadesi. Ya evladım siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz anneciğim. Hah. O okuduğunuzun canlısı.
Ne kadar güzel bir tarif.
Bundan daha güzel tarif. Şimdi ben Musaf-ı Şerif'i okumakla canlı Kur'an-ı Kerim'i okumak arasında bir fark olduğunu sanmıyorum. Ama Ramazan-ı Mübarek'te Cebrail Aleyhisselam malum o güne kadar nazil olmuş ayetleri Efendimiz'e okuyor, Efendimiz dinliyor. Efendimiz okuyor, Cebrail dinliyor. Yani karşılıklılı muka. Ha, Ramazan-ı Şerif'te mesela bugünkü pandemi döneminde mukabeleler olamıyor, camiye gidilmiyor, karşılıklı oturulmuyor filan. Ben evde Kur'an okuyorum. Ya beni bir dinleyen vardır. Bir dinleyen vardır. Ben görmesem de bir dinleyen vardır. Mukabele olur. Onun için Kur'an okumayı ihmal edelim demiyorum.
Tabii ki.
Ama siyer okumak, Kur'an-ı Kerim okumaktan, ha bir de hemen şu soru, vaktimizin azaldığının farkındayım. Hangisini okuyayım? O mübarek bedavacı. Hangi ilim bir tek kitap okuyarak öğrenildi ki, sen Risalet Penah Efendimiz Hazretlerinin hayatı seniyesini bir kitaptan öğrenesin? Ne okursan oku, makale oku, takvim yaprağı oku. Dünyada son zamanlarda ödül kazanmış Asım Köksal'ın tarihini oku. Ha okuyamam o bilmem kaç cilt. Tamam. Risale oku. Efendimizin hayatından bir bölüm oku. Her şeyin filmini buluyorsun. Çağrı filmini bul. Ailecek seyredecek gibi değil. Ders dinler gibi seyret. Oradaki bir hadiseyi aç bir kitaptan karıştır. Bir şeyler yap. Ve öğrendiklerini hayatına tatbik et. Çünkü Allah bize ne biliyorsun diye sormayacak. ne yaptın diye soracak.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Çok muhterem dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Televizyonumuzun pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, İftar Sevinci programımızın ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Pek muhterem hocamız Ömer Tuğrul İnancer Bey ile beraberiz. Bendeniz Süleyman Derin. Hocam şimdi çok güzel bir tarifiniz var. İslam incelmiş insanlık demektir. Çok hoşuma gidiyor hocam yani. Evet. İslamiyet'te kabalık, tabiata karşı, insana karşı, Allah'a karşı yok. Hocam bir tane Mevlana'dan güzel bir şey okuyayım. Siz oradan devam edersiniz inşallah. Sen orucu şaşılacak acayip meziyetleri bulunan bir şey olarak bil. Oruç insana can bağışlar, gönül lütfeder. Sen şaşılacak bir şey görmek istersen oruca şaş. Sen göklere çıkmak, miraç etmek sevdasındaysan şunu bil ki oruç senin önüne getirilmiş bir Arap atıdır. Oruç can gözünün açılması için bedenleri kör eder. Senin gönül gözün kör de o yüzden kıldığın namazlar, yaptığın ibadetler sana o aydınlığı vermiyor, hakikati göstermiyor. Oruç, insan şeklindeki hayvanın hayvanlığını giderir. Bu yüzdendir ki oruç, insanın insanlığını olgunlaştırmaya mahsustur. İnsanın insanlığı diyorsunuz hocam. Yani insan olarak doğuyoruz ama insan olarak ölmek veya kalmak...
O iradeyle oluyor. Işte.
Aynen efendim. Buyurun efendim.
Estağfurullah. İnsan bir anneden babadan doğmak, insan olmak için yeterli değildir. Çünkü insan iradesi ile yaptığı şeylerden dolayı yükselir veya alçalır. Fakat Kur'an-ı Kerim'de de var ya ala şakiletih, her şeyin bir şekli vardır. Hani bazıları diyorlar yani kayıt kuyut altına girmek istemeyen, başı bozukluğu hürriyet zannedenler. Halbuki başı bozukluk yoktur. Ve men yutrake ensu de, sen kendini başıboş mu zannediyorsun ya diyor Allah. Başıboşluk yoktur da öyle zannediyorlar. Şekil önemli değildir. Sen kalbe bak filan. İyi de doğru. Şekil önemli değildir. Ama bana dünyada bir tane şekilsiz bir şey söyleyin. Bir kavram ifade ettiğiniz zaman şekli de aklınıza gelir. Koltuk dediğiniz zaman şu. Ha bunun arkası tahtalı olur, bilmem burası çıkıntılı olur, yaldızlı olur, deri olur, kumaş olur. Ama koltuk budur. Sandalye bu kenarları olmayandır. Bin bir türlüsü olur. Olur. Ama bir şekli var. İşte her türlü varlığın şekli reddedilemeyeceğine göre şekil asla devreden çıkarılamaz. Bu şekle riayet şekilde kalmak olarak olmamalıdır. İşte insanın şekli, yaratılış safhalarını düşünürsek hocam, Halık-ı Zülcelal kendi nurundan bir nur ayırıp ona kün emrini bir özellik ilavesiyle verdi. Kün feyekün, tamam amenna. Ama ona kün Muhammed'a dedi. Yani Allah kendi nurundan ayırdığı nura Muhammed ol dedi. Nur. O nur işte bizim gibi başı, gözü, kulağı, ayağı olan insan cismi şeklinde tecessüm etti. İnsan oldu değil. Ve dile gelip la ilahe illallah dedi. Rab Teala cevap verdi. Muhammedur Resulullah. Onun için la ilahe illallah kelime-i tayyibesi insanı ehli tevhid kılar. Müslüman kılmaz. Muhammedur Resulullah sözü Allah kelamı olduğu için kişiyi aldır götürür. La ilahe illallah mahluk sözüdür. Muhammedur Resulullah halik sözüdür. Bu parantez içindeydi ama ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için. Sonra o nurdan işte kalem, kürsü, şu bu filan şöyle oldu, böyle oldu. İşte ruhu Resulü, yani nuru Resulullah. Nur-u Muhammedi. İnsan şeklinde olduğu için insanın şekli mübarektir. Onun için biz insanımızın bedenini bile ahirete göçtükten sonra yakıp yıkmayız, bozmayız. Pamuklara, bezlere sarar, yatırırız. Yakmayız.
Üstadım, düşmanın bile burnunu kesmek, kulağını kesmek yasaklanmış.
O burun kesmek, kulak kesmek Arap'ın eski adeti malum. Bir de utanmadan kolye yapıp boyunlarına asıyorlar. Evet. Bu kadar adam yaptım ben diye. Bedir'de malum. Ya. Efendimiz müşriklerin leşlerini toplatıyor. Bir çukura gömdürüyor. Bir de üstüne üstlük, üstü örtüldükten sonra beni dinlemediniz de iyi mi ettiniz? Dünyanız da ahiretiniz de berbat oldu diye üzüntüler. Çünkü hepsi akrabası ve arkadaşı. Hemşerisi hepsi.
Ya.
Üzüntülerini belledince haklarında ayet nazil olmuş olsa bile mübareklikleri hakkında ashab-ı bedelden bazı zevat yara sonra anlarlar mı? Duyarlar mı? Duyarlar ama cevap vermeye muktedir değillerdir buyuruyor. Dolayısıyla harp hukukunun dünyada ilk icat eden de Resul-i Kibriya'dır. Müşriğin bile leşini açıkta bırakamazsın. Böylesine insanın şekli, Efendimizin şeklinden dolayı mübarek. Onun için yüze vurulmaz, yüze sövülmez. Peki, insan şeklinde ve şekil hürmete layık. Peki ben insan olarak, Türk milletinden, erkek olarak geleyim diye Cenab-ı Hakk'a dilekçe mi verdim? Beni böyle yarattı. Demek ki bir ırka, bir aileye, bir cinse malik olmak irade ile elde edilmediği için kadın erkeğe, erkek kadına, Arap olan Arap olmayana, Arap olmayan Arap olana üstün değildir. Üstünlük yoktur. Üstünlük Rabbin bana ihsan ettiği, bana sana kula ihsan ettiği iradeyi onun emri ve gösterdiği yol doğrultusunda kullanarak elde edilen bir makamdır insanlık. Bu şekle sahip olmak insan olmayı gerektirmez. Çünkü o yaratıcı, onlar ki kulakları vardır duymazlar, gözleri vardır görmezler, onlar kalpleri vardır anlamazlar. Bu çok enteresan. Beyinleri vardır anlamazlar demiyor Allah.
Kalbi söylüyor.
Kalpleri vardır anlamazlar. İşte onlar belki hayvandan aşağıdır. Kel enam, ulayke kel enam, belhum edal. Demek ki insan şeklinde hayvandan aşağı mahluklar var.
Ya.
Ama ona rağmen insanın şekli hala saygı değerdir. Şekli. Kendinin saygı değer olması adam olmasına bağlıdır. Kadın. Kadın olmak için bir şey mi yaptı o?
Hayır.
Allah onu kadın yarattı. Erkek. Erkek olmak için bir şey mi yaptı?
Hayır.
Bilmem hangi aileden. O aileden olmak için bir şey yapmadı. Öyleyse çobanın çocuğuyla padişahın çocuğu arasında bir fark yok. Bu farklılık şehzadenin de çobanın yavrusunun da kendini yetiştirmesiyle. Çobanın çocuğu şahane bir çoban oldu. Sürüsüne öyle güzel çoban ama öyle güzel bakıyor ki. Yavrularla öyle meşgul, dişisini, erkeğini, kırpmasını, gıdasını, barınmasını. Fıstık gibi bütün baktığı hayvanlar. Şehzade de sefih, sarhoş, ayyaşın biri çıktı. Hangisi makbul hocam? Çoban. O mübarek çoban ya makbul. Öteki şehzade yerin dibine girsin. Bunu anlamak için mutlaka doğuştan bize ihsan edilen veya bizim ihsan gibi görmediğimiz. Ben fakir bir ailenin çocuğuyum. Siz zengin bir ailenin çocuğusunuz. Ya Allah beni fakir gibi, fakir aile çocuğu gibi, sizi zengin aile çocuğu gibi imtihan edecek. Sana ne bana ne? Var mı elimizde bir değişiktirmeye muktedir olduğumuz bir husus? Yok. O halimizle bizi imtihan edecek. Sen zenginsen acaba bunu israfa mı harcıyorsun, cömertliğe mi harcıyorsun? Ben fakirsem bunu tutumluluğa mı harcıyorum, nekesliğe mi harcıyorum, cimriliğe mi harcıyorum? Cimriysem makbul değilim. Tutumluysam makbulüm. Öteki sefih ve müsrifse makbul değil. Cömertse makbul. Ya ikisinde de para çıkıyor. Ne fark ediyor? Bir de bir şey fark ediyor. Fark ediyor. Cömertlik başka bir şey. Müsriflik başka bir şey. Birisi Allah indinde makbul, öteki haram. İsraf haram. Öyleyse biz yaptıklarımızla olacağız. Bize doğruyu öğretecek olan her hususun itici gücü sevgidir hocam. Hep şu misali veriyorum. Çeşitli okullarda, ilkokul haricinde her dersi kendi hocasından, başka hocalarda okuduk. Hepimiz öyle büyüdük. Yani orta, lise, üniversite böyle oldu. En başarılı olduğunuz ders hangisiydi? En çok hangi hocanızı sevdiyseniz onun dersiydi. Hatta siz akademik kariyerde yapmış bir zatsınız. Akademik kariyerinizin konusunu da, yolunu da mutlaka muhabbetiniz olan bir hoca size empoze etti demeyeyim. Siz öyle algıladınız.
Eyvallah.
Çünkü sevgi, sevdiğine karşı mahcup olmamak endişesi taşıttığı için aman hocama mahcup olmayayım diye daha çok dikkatli ders çalıştınız. O sevgiden dolayı yakınlık duyup takıldığınız, gayet tabii tahsil hayatında her şeye takılınır. Takıldığınızı gidip sorma imkanınız oldu. O memnun oldu sorduğunuza. Öteki zaten sevmiyor ki yani, öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur. Muvaffak olamadı o. İşte adam olmak için de evvela sevgiye sahip olmak lazım. Bana en doğru yolu gösteren Hazreti Risalet Penahı ben üzmemeliyim. Ne için, nasıl üzmem? Sözünü dinleyerek. Ya hepsini de dinlemek zor ha. O zaman ayeti inkar ederiz. Allah muhafaza. La yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Taşıyamayacağı yükü Rabbimiz bize yüklememiş. Resulullah'ı örnek almak bizim taşıyabileceğimiz bir yük dersek çok ayıp olur da. Ne
nimettir diyelim efendim.
Nimet. Allah şaşırtmasın.
Amin.
Tabii. Benim Habibimin hayatında sizin için alınacak güzel örnekler var buyuruyor Allah. Ben o örnekleri bilmiyorum ki. Okumamışım ki. Nasıl okumadım canım, ben biliyorum. Şu tarihte doğdu, işte babası şu, anası bu, dedesi şöyle, amcası böyle oldu, peygamber oldu, Medine'ye göçtü, şöyle harbetti. Ya bu ansiklopedik malumat, bu Resulullah'ı tanımak değil. Bunu müsteşrik senden benden çok iyi tanıyor. Eğer tanımak buysa. Mesela normal zevcesi, beyle hanım arabaları var, bir yere gidecekler. Bey hanımın kapısını açtı, buyurun dedi. Şimdiki adı ne o beyin? O kendini bilmezler, kılıbık diyorlar da onlar adam değil. Geçiniz onları. Ama sosyetede adı ne bunun? Centilmen. Yani bir gavur sıfatı. Centilmen. Kapıyı açtı hanımına. Peki sen Hayber'de Hazreti Safiye'yi nikahına alacağı zaman bizim memleketimizin büyüğü manevi valimiz Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari ya Resulallah, burada böyle düğün dernek pilav et falan yapmayalım. Daha bunlar da kenarda köşede kalmış Yahudi falan vardır. Gelir bir şey yapar. İşte zehir koyar. Ok atar bilmem ne. Bir menzil uzaklaşalım da. daha kendi memleketimize yakın. Çünkü Haybet bayağı uzak, kuzeyde bir yer. Kendi memleketimize orada isterseniz yapalım, müsaade ederseniz diye rica ediyorum. Doğru söylüyorsun, makul söylüyorsun. Peki öyle yapalım. Hadi geç geç gidelim, toparlayalım. Deve çökmüş, binilecek üstüne. O kadar teferruatlı yazılı ki hocam, malumunuz. Sağ sani dizini büktü Resulullah. Sağ dizini dikti. Safiye validemizi elinden tuttu. Sen deveye binerken şimdi ayağın mayağın kay. Bas buraya. Bas buraya, deveye öyle bin dedi. Ben niye centilmen olayım hocam? Ben Resulullah'ın sünnetini yaparım ya. Niye centilmen olayım ben? Değilim. Müslümanım ben.
İnce insan.
Var mı böyle incelik?
Az kaldı.
Arabanın kapısını açana centilmen demek. Cahilliğinde olan toplum Resulullah'ın bu inceliğine sahip olabilir mi?
Ya.
Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah hiçbirimize, bütün validelerimize, bizden hiçbir şey istemedi diyor. Hep sordu. Su içebilir miyim? Bir su getirir misin? Bu da nazik yani bir ifade.
Bu da nazik, doğru.
O da değil. Daha ince. İmbikten geçmek, incelik ne kadar olur? Bir su içebilir miyim? Mesela normal beşer. Yani acıkıyor da normal. Yemek yiyelim mi? Şunu yapalım mı? Bunu yapalım mı?
Şunu yapın yok.
Yok.
Asla.
Hiçbirimize demedi diyor. Allah Allah. Yine Ayşe validemiz. Su götürdüğüm zaman sen bir lokma iç buyururdu. Hani şimdi hijyen var ya, gavur icadı hijyen. Müslümanın artığı Müslümana nedir hocam?
Şifadır.
Şifadır. Şifadır. Biz çocukluğumuzda, hatta delikanlılığımızda, ben üniversitedeyken bile dedemin evinde sini çorba ortaya konur.
Herkes kaşıklar.
Bütün aile kaşıklar. Vallahi hiçbirimiz, arada nezle olduğumuz da olurdu. Ben nezle oldum diye dedeme geçmezdi, babaannem nezle oldu diye bana geçmezdi. Nasıl oluyor? Çünkü Müslümanın artığı Müslümana şifa. Aynı kaptan ekmek banıp yerdik. Nereden çıktı herkese ayrı hijyen? O Müslümanın artığı Müslümana şifa, aynı zamanda tevhid. Tevhid, ayrılık yok. İşte su götürdüğüm zaman Resulullah bir lokma sen iç buyururdu. İçerdim. Kabı, tas, şu bu neyse takdim ettiğimde benim içtiğim yere ağzını denk getirir.
Allah Allah.
Öyle içerdi.
Sevgiye bak efendim. Aile saadetine
şimdi,
bak.
Şimdi bu zarafet. Yeni evliyim. Bir arkadaşım yemeğe davet etti. Hanımla gittik. Öteki odan da, onlar da yeni evli ama bizden kıdemli. Hatta hanım bebek bekliyordu. Koşturuyor. İşte bizim hanım da yardım etmeye çalışıyor falan. Sofraya oturduk da bir yemek almaya falan gitti. Sürahi boşalmış. Benim arkadaş su diye seslendi.
Allah.
Sen kalk suya yardım et dedim hanıma, rica ettim.
Allah.
Ya gelirken bir de su getiriver. Desene. Haklısın ya dedi.
Ben, i̇ftar sofrası. Ama,
yok iftar değil.
İftar değil.
Ama gözlerim açılmış. Su diye. Benim ailemin bir kısmı İstanbullu, bir kısmı Bursalı. Ana tarafım yerli İstanbullu. Fatih'te konak var. Annemin dedesi. İftar sofrası. Şimdi normal sofrada büyükbeder başta oturuyor. Onun haminle oturuyor. İftar sofrasında annemin dadısı anneannemden yaşlı. O daha başa oturuyor.
Şu güzelliğe bak efendim. Hizmetçi diye bir şey yok. Evin akrabası annesi.
Çünkü iftar sofrasında, ha iftarda da yemek yenmiyor. Bir kere mutlaka iftar sofrasında oturuluyor. Bir dua ediliyor. Nedir o dua? Avcunu açıp semaya yalvarıp lisan gerekmez. Oturuyor. Ya Rabbi, senin hatırın için haramları bırak, helalleri bile zamanı gelmediği için yemiyorum, bekliyorum. Halbuki susuzluktan yandım.
Ya.
Bekliyorum. Bu büyük bir dua. O zamanki tabirle top patlıyor. Ezan okunuyor. İşte oruç açıl. Bir de bu oruç bozmak lafını çok hiç tutmam ben. Yani akşam ezanı vakti geldiğinde oruç biter. Benim yemem içmeme bağlı değil. İmsak girdiğinde de başlar. Dolayısıyla oruç bozulmaz. Bozulan bir şey olur mu? Ben bu çok
kötü bir kelime, münasebetsiz
bir tabir. Oruç açmak. O da o belki bir dereceye kadar ama oruç bozulmaz. Neyse, namazdan sonra reçel, peynir, zeytin yeniyor. Sonra kalkılıyor sofradan. Bu, bakın, bu açlığı bir gideriyor. Aç karnına yemeğe hücumu.
Hızımızı kesiyor.
Namaz kılmaya kalkılıyor. Namaz kılınırken evin gençleri müsait, çünkü evler kalabalık. Tabii. Uşak var, aççı var, bahçıvan var o büyükpederin evinde. Onlar hemen kahvaltılık, iftarlık denir ona. İftarlıklar kalkıyor, çorba falan geliyor. Namazdan kalkılıyor. Zaten biraz ilk yediklerimiz beynimize doymaya başladın sinyali gösterdiği için gömülmüyorsunuz yemeğe. Çorbayı da Allah ne verdiyse yeniliyor, içiliyor. Ama incelik şurada. Demin Efendimiz'den şey yaptık. Yani bu da işte 1800'lü yıllar, pardon 1900'lü yılların başladı. Efendim, evde dünyaya geliş kıdemine göre oturuluyor. Statü kıdemine göre oturulmuyor.
Yani hocam, bütün İslamiyet sizin tabirinizle ince insan olmak, ince insanlık.
İnce insanın, yani Müslümanın da incesine dervişler.
Sufilerdir. Çok teşekkür ederim
muhterem hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza... Allah Ramazan-ı Şerif'in feyzi berekatından cümlemizi hissemende hisseyâb eylesin.
Gönlünüze sağlık, dilinize sağlık muhterem hocam. Pek muhterem dinleyicilerimiz, programımızın burada sonuna gelmiş olduk. Allah-u Teala tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin, yaptığımız infakları kabul eylesin. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.